Ayrım 19.
Tanabay böyle düşüncelere dalmış giderken Gülsarı kaskatı olmuş yolda çın çın sesler çıkararak düzlüğü aşıyor, Aleksandrovka yokuşuna yaklaşıyordu. Namlı Yorga göz açıp kapayıncaya kadar Tanabay'ı ilçe merkezine ulaştırdı. Nasıl bu kadar çabuk geldiğini Tanabay da anlayamadı. Tanabay partinin ilçe yönetim kurulu bürosuna geldiğinde daireler yeni açılıyor, iş saati henüz başlıyordu. Tanabay hiçbir yana sapmadan köpükler içinde kalan Yorga'yı dosdoğru komite binasının önüne sürdü. Orada indi, atını bağladı, üstünü başını düzeltti ve yüreğinin güm güm atmasını yatıştıramadan bürodan içeri girdi. Yine düşünüyordu, başkan ne diyecekti, nasıl karşılayacaktı? Koridor boştu, halktan gelip gidenler yoktu daha. Tanabay dosdoğru Kaşkatayev'in bürosuna yöneldi. Kabul odasındaki sekreter kadına "Selam, iyi misiniz?" dedi. "İyilik," diye cevap verdi kadın. "Yoldaş Kaşkatayev odasında mı?" "Odasında." "Onu görmeye geldim. Aktaş kolhozunun çobanıyım. Adım Bakasov." "Tanıyorum," dedi kadın her şeyi bilirmiş gibi bir gülümsemeyle. "Öyleyse ona söyleyin. Bizim parti örgütçüsü Çorasayakov yoldaş vefat etti. Ölmeden az önce üyelik kartını benim getirip teslim etmemi vasiyet etti. İşte bunun için geldim." "Pekala, bir dakika bekleyin," dedi kadın. Başkanın sekreteri kadın içeride pek az kaldı. Bu süre için bile Tanabay heyecandan yerinde duramadı. "Yoldaş Kaşkatayev meşgul," dedi kadın kapıyı sıkıca kapatarak. "Soyakov'un kartını kayıt bölümüne teslim etmenizi söyledi. Koridorun sonunda sağda, hemen görürsünüz." "Kayıt bölümü koridorun sağında. Bu da ne demek oluyor?" diye bir an şaşkınlık geçirdi. Biraz düşündü ve birden üzüntü ve öfkeyle "Bu nasıl olur? Bu iş bu kadar basit mi?" diye düşündü. "Ben sanıyordum ki..." Kadına döndü. "Benim yoldaş Kaşkatayev'e söyleyecek sözlerim var. Çok önemli. Lütfen bir daha söyler misiniz? Onu görmem gerek." Sekreter kadın biraz durakladıktan sonra tekrar içeri girdi ve döndü. "Çok meşgul," dedi. Sonra daha samimi bir ses tonuyla "Konuşacak bir şey kalmamış." Daha da yumuşattı sesini. "Sizi görmek istemiyor. Boş yere beklemeyin. Gitseniz iyi olur." Tanabay çıktı. Koridorda yürümeye başladı. Üzerinde ufak bir pencere olan kapıda kayıt bölümü yazısı vardı. Kapıya vurdu. Pencere açıldı ve içeriden bir ses "Ne istiyorsunuz?" dedi. "Parti üyelik kartı teslim etmeye geldim. Bizim parti örgütçümüz Çorasayakov vefat etti. Aktaş kolhozundan geliyorum." Tanabay elini koynuna soktu. Kayış bağı da olan deri kılıfı, sonra bu kılıfın içinden Çora'nın üyelik kartını çıkardı. Bir iki gün öncesine kadar o kılıfta kendi üyelik kartını taşıyordu. Kartı çıkarırken küçük pencerenin gerisindeki kadın sabırla bekledi. Sonunda Tanabay kartı memura uzattı. "Hoşça kal Çora, elveda," diyordu içinden. Sonra o küçücük pencereden kartı alan memurun yaptıklarını seyre koyuldu. Kadın memur karttaki numarayı aldı. Büyük bir deftere adını, soyadını, babasının adını, kart numarasını ve partiye giriş tarihini yazdı. Ölüm kaydını düştü. Çora'dan kalan son anı bu oldu. Sonra kadın o defterde bir yeri göstererek Tanabay'a imza attırdı. "Bitti mi?" dedi Tanabay. "Evet, bitti." "Peki, sağlıkla, güle güle." Ve küçük pencere tekrar kapandı. Tanabay dışarı çıktı. Yorganın yularını çekerken "Bitti Gülsarı," dedi. "Her şey tamam, hepsi bitti." Ve argımak, argımak en iyi cins at. Gülsarı, soylu Gülsarı onu sırtına alıp köye doğru uçtu. Bozkır'da bahar yeşilliği görülmeye başlamıştı. Bozkır ve rüzgar Gülsarı'nın nal seslerine uyarak onlara doğru koşuyordu. Irakları yakın eden Gülsarı'nın bu koşusu Tanabay'ın yanan yüreğine su serpmiş, sancılarını azaltmıştı. Tanabay hemen o akşam dağdaki çadır evine döndü. Karısı sessizce karşıladı. Atın dizginini tuttu ve inmesine yardım etti. Tanabay Caydar'a döndü, ona sarılıp başını omzuna koydu. Caydar da kocasını kucakladı ve ikisi birlikte Çora için ağladılar. "Çora'yı kaybettik. Artık Çora yok Caydar. Benim dostum Çora yok artık," diyen Tanabay yeniden hüngür hüngür ağladı. Daha sonra keçi çadırın arkasındaki koy taşın üzerine oturdu. Koy taşı çoban çadırlarının yanında bulundurulan büyük kaya. Bunun üzerine çıkıp uzaklara yayılan sürüye bakarlar. Yalnız kalmak istiyordu. Karşıda karla kaplı ulu dağların ardından ay doğuyordu ve onu seyredecekti. Caydar çocukları yatırmak için çadıra girmişti. Koytaşın üzerinde dağları seyrederek oturan Tanabay, önce keçi çadırdan eşelenip yeni odun atılan ateşin çıtırtılarını duydu. Sonra karısının kopuzundan insanın yüreğini yolup alırcasına hüzünlü ezgiler geldi kulağına. Yalnızlıklar içinde kalan bir adamın hıçkırıkları, ah dedikçe nefesiyle yel savuran çok büyük acılı bir insan ahları, ıssız ve engin bozkırda başını vuracak, onulmaz derdini gömecek bir yer arayarak koşan bir adamın acı çığlıklarını andıran bir ezgiydi. Hiç kimsenin avutamayacağı, hiçbir şeyin merhem olamayacağı acılarla ağdığını söyleyen, ağlayan bir adamın bozlamasını anlatıyordu kopuzun telleri. Bozla kopuz, bozla. Tanabay efsanedeki o yalnız adam gibi acılıydı, yalnızdı, ağlıyordu. Bunu bilen karısı Caydar ona Karagül Botan bozlağını çalıyordu. Çok çok eski bir zamanda yaşlı bir avcının yiğit bir oğlu varmış. Yaşlı avcı genç oğluna avcılığın bütün hünerlerini, inceliklerini öğretmiş ve delikanlı avcılıkta babasını geçmiş. Attığı ok boşa gitmezmiş. Yerde kaçan, havada uçan hiçbir canlı kurtulamazmış onun okundan. Yakın dağlardaki bütün av hayvanlarını öldürmüş, gebe hayvanları da, yeni doğmuş yavruları da acımadan vurmuş. Genç avcı boz geyiğin sürüsünü de kırıp geçirmiş. Geride yalnız dişi boz geyikle onun yaşlı erkeği kalmış. Boz geyik genç avcıya gözyaşları dökerek yalvarmış. Geyik soyunu kırıp tükettin, soyumuzun tamamen yok olmaması için eşim tav tekeyi sağ bırakmanı istiyorum. Bunun için yalvarıyorum sana, onu vurma. Ama genç avcı onu dinlememiş, nişan almış ve bir atışta tav tekeyi de vurmuş. Vurulan tav teke yerden aşağı yuvarlanıp gitmiş. O zaman boz geyik acıdan inim inim inlemiş, sonra genç avcıya dönmüş. Hadi beni de vur, yüreğime nişan al. Hiç kımıldamayacağım ama vuramayacaksın. Bu senin son atışın olacak, senin de sonun olacak. Genç avcı, yaşlı geyiğin bunadığını, ne söylediğini bilmediğini düşünmüş ve gülmüş, nişan almış. Gerçekten kımıldamadan duruyormuş boz geyik, oku fırlatmış. Ok geyiğin ön ayağını sıyırıp geçmiş, onu sadece hafifçe yaralamış. Oysa bugüne kadar genç avcının başına hiç böyle bir şey gelmemiş. Hiçbir zaman attığı ok hedefinden şaşmamış. Gördün mü demiş boz geyik. Şimdi ben topal ayağımla kaçacağım. Yakalayabilirsen yakala, vurabilirsen vur bakalım. Genç avcı yine gülmüş. Sen de kaçabilirsen kaç bakalım. Benden vebal gitti. Yakaladığım zaman kafanı koparacağım senin, buna hayvan. Topal boz geyik kaçmaya başlamış. Genç avcı da peşine düşmüş. Dağ, taş, dere, tepe, kar, buz bir kovalamaca başlamış. Geyik kaçmış, avcı kovalamış ve kovalamaca günlerce sürmüş. Genç avcı topal geyiği yakalayamıyormuş. Yayını düşürmüş, üstü başı parça parça olmuş. Boz geyiğin onu dik kayalara sürüklediğini fark etmemiş. Öyle bir yere gelmiş ki oradan ne aşağı gidebilir ne yukarı çıkabilirmiş. Ne sağa gidecek yol varmış ne sola. Gelip durduğu yerden hiçbir tarafa adım atamaz, hiçbir yana gidemez durumda kalmış. Boz geyik onu orada bırakmış ve gitmeden önce de şöyle demiş. Artık buradan hiçbir yere gidemeyeceksin. Hiçbir kimse de seni kurtaramayacak. Soyumu kırıp yok ederek beni nasıl dayanılmaz acılar içinde bırakmışsan, senin baban da yüreğini parçalaya parçalaya dağlar arasında koşa koşa öyle acılar içinde ağlasın. Bunu diliyorum. Kargışlarım tutsun seni Karagül. Kargışlarım tutsun, lanet sana. Boz geyik böyle lanet okuduktan sonra kayadan kayaya, dağdan dağa sekerek ağlaya ağlaya gitmiş. Genç avcı her yanı derin bir uçurum olan bir kayanın üzerinde kımıldayamadan kalmış. Oraya nasıl geldiğini bilemiyormuş. İnilemez, çıkılamaz, ulaşılamaz, baş döndürücü bir yermiş. Çömelip yüzünü kayaya dayamış. Ne yukarı, ne aşağı, ne sağa, ne sola bakabiliyor, kımıldamaya korkuyormuş. Biraz kımıldayacak olsa uçuruma yuvarlanırmış. Babası oğlunu aramaya çıkmış. Her yana bakmış, dağlara, kayalara tırmanmış. Yolda oğlunun yayını bulunca başına bir bela geldiğini anlamış. Zavallı baba korkular içinde gece dememiş, gündüz dememiş, dik kayalardan, karanlık dar boğazlardan geçerek gözyaşlarını seller gibi akıtarak bağırıyormuş. Karagül, neredesin Karagül? Ses ver bana. Ona yalnız kendi sesinin yankıları cevap veriyormuş. Karagül, neredesin? Birden tepelerin birinden "Buradayım baba" diye bir ses gelmiş kulağına. Yaşlı baba sesin geldiği yana bakmış. Bir de ne görsün? Oğlu dimdik bir kayanın tepesinde tünemiş, yaralı bir kuş gibi kımıldamadan, kımıldamaya korkarak duruyor. Başında börkü, sırtında kürkü kalmamış. Elbisesi lime lime. Başını çevirip bakamıyor bile. Düştü düşecek. Ah zavallı oğlum, oraya nasıl çıktın? Sorma baba, hiç sorma. Kargışlandım, lanetlendim. Acımasızlığımın cezasını çekiyorum. Boz geyik beni buraya aldatarak sürükledi. Pek ağır kargışladı ve bırakıp gitti. Günlerden beri burada böyle bekliyorum. Ne yeri, ne gökyüzünü, ne de güneşi görebiliyorum. Senin yüzünü de göremiyorum baba. Vur beni baba, kurtar beni bu işkenceden. Hadi baba, çek okunu, kurtar beni bu acıdan. Yalvarırım, öldür de kurtar beni. Zavallı baba ne yapsın? Çığlık çığlık inletmiş dağları. Oraya koşmuş, buraya koşmuş ama hiçbir çare yokmuş oğlunu kurtarmak için. Oğlu acılar içinde inleyerek yalvarıyormuş. Hadi baba, vur beni. Daha fazla acı çekmek istemiyorsan, bana acıyorsan elini çabuk tut, vur beni. Vur beni, sonra da yıka ve göm. Onun yalvarışı ve o hali zavallı babanın yüreğini yolup yolup koparıyor, parça parça ediyormuş. Ama eli varmıyor, oğlunu kendi eliyle öldürmeye gönlü razı olmuyormuş. Akşama kadar karar verememiş. Sonunda güneş batmak üzereyken kalkmış, nişan almış ve vurmuş oğlunu. Sonra da okunu taşlara vurarak parçalamış. Gidip yere düşen cesedin üzerine kapanmış ve başlamış bozlamaya. Seni ben öldürdüm Karagül Botam. Yalnızım, kendimi soldurdum Botam. Felek beni böyle kargadı Botam. Kader beni böyle arbadı Botam. Arbadı, bana oyun oynadı, tuzağa düşürdü. Avcılığı sana öğrettim Botam. Sen de yüreğimi kül ettin Botam. Ciğerimi yoldun, kanattın Botam. Yaradılanları yok ettin Botam. Neslini kuruttun, tükettin Botam. Bu eleme beni sen attın Botam. Seni ellerimle öldürdüm Botam. Yalnızım, kendimi soldurdum Botam. Tanabay keçe çadırın dışında koytaşın üzerinde oturmuş, ses çıkarmadan, kımıldamadan bozluğa dinliyordu. Ta eski çağlardan kalan bu kırgız ağıdını dinledikçe içindeki sızı daha da arttı. Ay karanlığa gömülmüş sıra dağların ardında yavaş yavaş yükselmeye başladı. Az sonra dağı aşıp bütünüyle ortaya çıktı ve dorukların üzerinde bir yere asılıp kaldı. Tanabay ölen dostundan bir kere daha kendisini bağışlamasını istedi. Caydar keçi evin içinde kopuzuyla ünlü ve eşsiz avcı Karagül'ün pek acıklı yırını çalmaya devam ediyordu. Avcılar avcısı güçlü Karagül, al kanlar içinde yatıyor Botam. Tan ağrıyordu. Tanabay can çekişen atın başucunda, ateşin yanında oturuyor, o büyük olayı izleyen günleri de hatırlıyordu. O olaydan bir süre sonra Tanabay'ın bölge merkezine gidip geldiğinden kimsenin haberi yoktu. Bu onun son başvurusu, son denemesiydi. O yıl bölge merkezinde yapılan büyük genel kurul toplantısında konuşmasını dinlediği birinci sekreteri görmek, ona her şeyi olduğu gibi anlatmak istiyordu. Soğuk bir adam değildi. Kendisini dinlerse belki bir yardımı olurdu. Merhum Çora'da başkaları da ondan övgüyle söz etmişlerdi. Ama Tanabay onun başka bir merkeze atandığını ancak oraya varınca öğrendi. Onun başka yere tayin edildiğini duymadınız mı? Hayır, duymadım. Eğer işiniz önemliyse yeni sekretere söyleyeyim, o sizinle görüşür dedi kabul odasındaki yazıcı kadın. Hayır, sağ olun dedi Tanabay. Onunla özel bir konuda görüşecektim. Eski sekreteri tanıyordum. O da beni tanıyordu. Kimseyi rahatsız etmek istemem. Kusura bakmayın, sağ olun. Bürodan çıktı. Eski sekreteri tanıdığından, onun da kendisini tanıyacağından hiç kuşkusu yoktu. Buna inanıyordu. Merkez Komitesi 1. Sekreteri kolhoz çobanı Tanabay'ı tanımıyor olamaz mı? Tanış olup birbirlerine saygı beslemiş olamazlar mıydı? Bu yeni yazıcıya da onun için böyle demişti zaten. Tanabay yola koyuldu ve otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Oradaki birahanenin önünden geçerken bir kamyona boş bira fıçılarını yükleyen iki kişiye gözü takıldı. Biri kamyonun üzerinde duruyor, ikincisi yerde boş fıçıyı bir tahtanın üzerinde yuvarlayarak kamyona çıkarmaya çalışıyordu. İşte bu yerdeki genç adam bir ara başını çevirip ona baktı. Tanabay'ı görür görmez gözünü ondan çevirmeden bir an dona kaldı. Bu Bektay idi. Yuvarladığı fıçıyı durdurup Tanabay'ın bir şey söylemesini bekledi. Ona nefretle bakıyordu. Kamyonun üzerindeki adam, "Hey uyuyor musun, ne bekliyorsun?" diye bağırdı ona. Fıçı aşağı doğru kayıyor, Bektay ise Tanabay'dan gözünü ayırmadan fıçıyı tutmaya çalışıyordu. Tanabay ona selam vermedi ama içinden olacağı buydu işte. Demek bira işçiliğine yükseldin diye düşündü. Sonra biraz adımlarını yavaşlatarak aslında iyi çocuktu, yazık oldu. İyi bir insan olabilirdi. Dönüp biraz konuşsam mı diye geçirdi aklından. Bektay'a acımıştı. Aklını başına toplar, doğru yola girerse aralarında olup biteni unutacağını, onu bağışlayacağını söylemek istiyordu. Ama Bektay onun partiden çıkarıldığını biliyorsa onunla konuşulamazdı. Kendisi partiden kovulmak gibi bir felakete uğradığına göre Bektay onun inandığı davayı küçümsemekte haklı olacaktı. Bunu yüzüne vurabilirdi. Ona bu fırsatı vermemek için geri dönmedi ve yoluna devam etti. Tanabay onun yoluna giden bir kamyona binip oturdu. Bektay'ı düşünmekten kendini alamıyordu. Onun bir eliyle fıçının aşağı yuvarlanmasını durdurmaya çalışırken ısrarla bir şey söylemesini bekleyerek kendisine bakışı gözünden gitmiyordu. Bektay'ın sürüyü bırakıp gitmesinden sonra kolhoz onu mahkemeye vermiş, Tanabay da tanık olarak dinlenmişti. Tanabay onun sürüyü bırakıp gittiğinden başka bir şey söylemedi. Aklını başına toplayıp hatasını düzelteceğini umuyordu. Ama Bektay yaptıklarından pişmanlık duyacak bir adam değildi. Bektay'a, "Cezaevinden çıktıktan sonra bana uğra, yapabileceğin işler konusunda konuşuruz," demişti. Bektay cevap bile vermemişti. Daha başka ne yapsın da Tanabay? Yürüyüp gitmişti. Partiden çıkarıldıktan sonra da kendine güvenini yitirmişti. Hep çekingen davranıyor, kimseyle konuşmak istemiyordu. Oysa onun partiden çıkarılmış olmasına kimse yüzüne vurmuyor, kimse iğneleyici bir söz etmiyordu. Ama o bir suçluluk duygusuna kapılmıştı. Yorga Gülsarı başını yere koymuş, ateşin yanında kımıldamadan yatıyordu. Bütün vücudunda hayat belirtileri yavaş yavaş azalıyordu. Göğsünden hırıltılar geliyor, ateşin alevlerine kirpiklerini hiç indirmeden bakıyor, gözünün feri sönüyordu. Uyuşmuş ayakları kurumuş bir ağaç gibi kaskatı olmuştu. Tanabay, Yorga'yla son konuşmasını yapıyor, onunla vedalaşıyor, helalleşiyordu. "Sen yılkının en iyisiydin. Bir tulpar idin Gülsarı. Benim kanatlarım oldun Gülsarı. Hayatımın en güzel günleri, en mutlu dönemi seninle beraber gidecek. Seni hiç unutmayacağım Gülsarı."